Selam. Son videomu burada çekmiştim. Aa ne kadar güzel salonum var falan dediniz. Niyeyse böyle podcast'i de burada çekmek geldi içimden. Bu seferlik bu bölümü, yeni yılın ilk bölümünü burada salonumda çekmek istedim. Bu arada salonum hala bomboş arkadaşlar. Hani bazen bir şeye asla şey gelmez ya. Bir şeyin asla zamanı gelmez. Asla bir şeye vakit bulamazsınız ya. Bu da onlardan biri. Ya, evin her yerini kafama göre böyle güzel tatlı şeyler koyarak dekore ettim ama salon o kadar çok vakit alıyor ki çünkü çok büyük ve yani bana göre çok büyük. Dekore edebilmem için çok büyük. Daha sanki böyle profesyonel bir gözle bakılması gerekiyor falan. Çünkü odam yani videolarımı çektiğim odamı işte çerçeve koydum bilmem ne. Kırlentler koydum. Bitti. Ama burası öyle değil. Buraya biraz daha bir şeyler, fikirler üretmek, düşünmek falan gerekiyor. O yüzden burası biraz daha yavaş ilerliyor. Mesela şurada iki tane kitaplığım var ya, ben bunu üçlemek istiyorum. Çünkü artık kitaplarımın sığmadığını fark ettim. Yani hem Fatih'in kitapları var hem benim kitaplarım var. İki kişiyiz ve ben zaten çok fazla kitap bulundurmayı yani sevmediğim kitapları hemen ya sahafa veririm ya birine hediye ederim. Bir şekilde evimden kaybederim. Yani sevmediğim kitabı görmeye tahammülüm yok. Zaten kitaplar konusunda bu kadar hiper fiksasyona sahip olduğum için bu kanal açıldı yani benim ana kanal açıldı. Bok gibi bok. Yani kötü kitap okurken kitabın kötülüğüne tahammül edemediğim için zaten kafamda kitabı eleştirme fikri canlandığı gibi evimde de kitaplığımda da kitap bulundurmak istemiyorum kötü kitapları. Bir şekilde onun varlığı beni gıcık ediyor, rahatsız ediyor. O yüzden ne yaptım biliyor musunuz? Önceden renge göre dizmiştim. Şu anda mesela bok gibi kitapları şu rafa koydum. Sanırım o rafa aynı. Şu an o rafta sadece bok gibi veya bir şekilde bok gibi olmayan ama incelemek istediğim kanalda vermek istediğim kitaplar var. Çünkü şunu da fark ettim. Evet renkli çok güzel. Gerçekten içimi açıyor. Renge göre dizilmesi falan ama işlevsel olarak beni artık çok zorlamaya başladığını fark ettim. Yani beynimi inanılmaz meşgul ediyor. Bok gibi kitap bulmak için önce şu rafa bakıyorum sonra şu rafa bakıyorum falan filan. Dedim ki tamam okumadığım kitaplar şu iki rafta olacak. Bok gibi kitaplar atıyorum. Şu an sallıyorum sadece. Çünkü tam göremiyorum. Bok gibi kitaplar burada olacak. Fatih'in kitapları şu iki rafta olacak falan derken dedim ki Fatih'e olmuyor. Yani sığmıyor artık. Bir de bir sürü kitap ve çizgi roman aldık. Dedim ki bizim şurayı üçlememiz lazım. Ve çok daha güzel ve tatlı görünecek bence. İki tane eksik görünüyor. Artık böyle gözüme çok eksik gelmeye başladı. Burayı üçlemek istiyorum. Bir raflar, çerçeveler falan bir. Sonra şuraya bir abajur koymak istiyorum. Burası da çok boş duruyor. Burada pankek uyuyor. Öyle yani. O yüzden burası hani diyorsunuz ya abla ev turu yap falan. Bana böyle hem çok şey geliyor. Evimi göstermek çok özel bir alanımı göstermekmiş gibi geliyor. Büyüsünü bozmak istemiyorum. Çünkü bu ev benim özelim. Benim mahremim. İşlerimin çıktığı yer. Fatih'le yaşadığımız alan. O yüzden zaten stüdyoyu görüyorsunuz. Salonu da görüyorsunuz. Başka bir yeri görmeye ihtiyacınız yok bence. Bir de gösterecek bir şey yok zaten. Hani insanlar herhalde şey zannediyor. Bazen böyle MTV'de ünlülerin evlerini verirdi. İşte şurada sinematografi odamız var. İşte şurada şöyle bir yer var bilmem ne. Arkadaşlar dümdüz Türkiye apartmanı işte yani. Türkiye'de herhangi bir evdeki, herhangi bir apartmandaki, herhangi bir dairenin içine girdiğinizde karşılaşacağınız manzara yani. Hani öyle benim işte projeksiyon odam şurada. Bilmem burada hobi odam var, kitaplarım şurada burada falan öyle bir şeyim yok yani. Ha ileride eğer böyle hobilerim için hep hayalimde şöyle bir şey var. Hobi sadece benim için, hobilerim için. Fatih'in de öyle bir hayali var. Sadece kendisi için bir oda. Mesela stüdyosu orada olacak, orada sadece onun istediği şeyler olacak falan. Bazen şaka yapıyor. Kedileri bile sokmayacağım falan diyor ama sonra tabii ki benim pis bir bakışımdan sonra ya tabii ki kediler gelecek falan filan yapıyor. İşte öyle bir oda. Ben de aynen onun gibi şöyle düşünüyorum. Sadece bana ait ama YouTube stüdyosu da değil. Çünkü YouTube stüdyosu da işimi yaptığım bir oda çünkü. Yani iş sayılıyor. O yüzden öyle de değil. Ya tabii bunlar çok lüks hayaller falan ama hayalimde şöyle bir şey var. Ya niye? Milletin çocuk odası, misafir odası var. Benim de çocuk odası, misafir odası yerine. Böyle şeyler düşünmem fena mı yani? Nasıl biliyor musunuz? Raflar olacak. Raflarda Barbie'lerim olacak. Ama böyle birkaç tane Barbie değil. Bildiğin, çünkü sonuçta zaman geçiyor. 10 yıl sonra şu anki Barbie'ler de değerlenecek. O yüzden atıyorum her yıl aldığım Barbie'lerden bir de stand şeyleri aldım ben Barbie'lerin ayakta durabilmesi için. Ama stüdyodaki rafta duruyor onlar şu anda ve çok içime sinmiyor. İleride eğer o tarz bir odam olursa, ya öyle bir evim ve öyle bir odam olursa işte raflarda Barbie'lerim duruyor. Hangi hepsinin üstünde böyle bir şey küçük şey var. Hangi yıla ait oldu? Abi ya. Şey, yine çocuksuzluk konusuna geleceğiz herhalde. İşte çocuğu olmayan insanlar bencildir. İşte uğraştığı şeylere bak, şunlarla uğraşacağını da çocuk yap falan filan ama. Öf, çok boş ve salak ve temelsiz ve saçma argümanlar. Herkes çocuk yapacak diye bir şey yok. Çocuk yapmak istemiyorum işte. Benim kedilerim benim çocuklarım. Veya ileride Fatih'in haberi olmayan ama sahipleneceğimiz köpek benim çocuğum. Kardeşlerimle de konuştum bunu bu arada ha. Böyle çok bazen üzücü konuşmalar yapmak zorunda kalıyoruz kardeşlerimle. Birden depresyona giriyoruz. Ayviz bana dedi ki geçen, abla ben ölürsem kedilerime sen baktın. Böyle çok havadan bir muhabbet yani. Normal konuşuyorduk. Galiba ilk önce ben dedim. Dedim ki üf ya, ben çocuk yapmayacağım nasıl olsa, cenazemle siz ilgilenirsiniz tamam mı? Ay, benim kedilerime de sen bakarsın falan. Dedi ki abla tamam, zaten sen de benim kedilerime en iyi bakarsın. Ben ölürsem kedilerimi hemen sen al falan, böyle. Böyle vasiyetvari konuşmalar yaptık. Bunun gibi yani ya. Üf, şimdi böyle biliyorum bazı insanlar çok takılacak. Ben böyle evimden ve mutluluğumdan, yani hayallerimden bahsederken bile araya böyle çok tuhaf insanlar oluyor. Neden çocuk yapmıyorsun diye soru sıkıştıran. O yüzden bu da onlar için bir açıklama olsun ve kenara koyalım. Neyse, Barbie'lerin üstünde işte hangi yıla ait oldukları yazacak. Barbie raflarım olacak kısacası. Sonra Barbie evlerim olacak. Bir iki tane Barbie ev almak istiyorum. Bu arada ben şey yapmayacağım ha. Mesela yeğenlerim geldiğinde, ah dokunma, koleksiyonluk item onlar. Hayır, şey yapamazsın falan değil. Her zaman, ya hiçbir zaman çocuklardan esirgemedim. Evde ne kadar koleksiyonluk itemlar olsa bile hepsini açıp oynattım mesela onlarla. Çünkü çocukların çok içinde kalıyor ve ben şey yapmak istemiyorum onları. Ya böyle kendim zamanında yaşadığım hayal kırıklığını asla yaşasınlar istemem. Mesela bir misafire gitti, sen misafirliğe gittiğimde bir şeyle oynamak istediğimde bana hayır denmesi. Bir çocuk olarak nasıl böyle bu şekilde çık diye kalbimi kırdıysa onların da o kalp kırıklığını yaşamasını asla istemem. O yüzden asla evime gelen hiçbir çocuğa hayır sen bununla oynayamazsın, şununla oynayamazsın demiyorum. Barbie evini de eğer alırsam mutlaka açık olurlar ve yeğenlerim geldiğinde rahatça ve özgürce oynayabilirler veya başka bir çocuk geldiğinde. Şöyle, benim evime zaten öyle bir insan gelmez ama aşırı yaramaz, aşırı kıracak, dökecek falan bir çocuk gelirse belki o zaman sınırlayabilirim. Bak sen şununla oyna tamam mı? Deyip hemen kapıyı kapatırım. Onları göstermem ama. Yani eğer böyle çok küçükse falan herhalde öyle yaparım. Bir de zaten çok küçük çocukların da öyle küçük parçalı şeylerle oynaması iyi bir şey değil. Yutar mutar. Çok düşünürüm çocukları. O yüzden yani. Ondan sonra bir de orada mesela kitaplık olacak. O Barbie'lerin olduğu odada. Bir de kitaplık olacak. 2-3 tane kitaplık. Orada benim çok sevdiğim, çocukken çok sevdiğim kitaplar olacak. Çizgi roman. Aa, çizgi romanlar için ayrı. Mesela burada hepsi karışık duruyorlar. Çizgi romanlar için ayrı bir raf yapabilirim. Ya böyle o kadar çok hayaller. Böyle işte. Aşırı saçma bir konuydu. Ama böyle hayallerim var işte evle ilgili. Eğer öyle bir hobi odam olursa, bir de çizimden de çok uzaklaştım. Zaten son videoda da söylemiştim size. Artık bıraktım tamamen, bir şey oldu falan diye. Böyle orada da kocaman bir masa olur. Sadece çizim, kalemler, resim kağıdı falan. Belki daha teşvik edici olabilir falan diye düşünüyorum. Öyle işte. Neye geçelim biliyor musunuz arkadaşlar? New Year's resolutionlarına. Ne yaptınız bu yıl? Kendinize hayal listesi yaptınız mı? Ya hayal dediğim, gerçekleşmesini istediğiniz, böyle motive, yani işte yeni yılda gerçekleşmesini istediğim şeyler, motive edecek hedef listeleri. Ben bu sene yapmadım niyeyse ya. Niyeyse böyle bu sene yapasım gelmedi. Bazı seneler hemen böyle 31 Aralık olmadan aralala falan diye böyle şey yapıyorum. Hedeflerimi yazıyorum ama bu yıl böyle gecikti. Ve bu beni hiç rahatsız etmedi. Normalde çok böyle sıkıştırırdım kendime. Hedef yapmak zorundasın. Böyle garip. Bazen ben böyle şeylerden bahsedince beni insanlar otistik veya ADHD'li falan, işte yetişkin hiperaktivitesi falan, böyle teşhisler koyuyorlar. Ama öyle olduğunu düşünmüyorum. Şey, mesela birkaç tane psikolog takipçim de şey demişti. Zaten hepimizde böyle özellikler olur. Yani illa bizde yetişkin hiperaktivitesi olması gerekmiyor. Yetişkin hiperaktivitelerin bazı özelliklerini taşıdığımız için. Herkes her şeyden, sosyopatiden de özellikler taşıyabilirsin ama sosyopat olmayabilirsin falan gibi. Böyle yani, onu da öyle açıklayayım. Niyeyse bu böyle sohbet ederken hep kendime açıklama ihtiyacı hissediyorum. Siz bana aslında şey, hep rahatlatıyorsunuz beni. Ya biz seni yargılamayacağız, siktir et onları. Onlar dinlesinler, istedikleri yorum yapsınlar, senin sikinde olmasın falan. Ama sanırım böyle şey, bu böyle kanal büyüdükçe insana gelen bir refleks oluyor. Aralık'ta, ben size onu göstermeyi unuttum. Aralık'ta kanalın doğum günü, bu Birdcast'in doğum günüydü. Kaçıncı doğum günüydü? Sanırım ikinci doğum günü. Çok, yani benim tahmin ettiğimden çok daha hızlı büyümeye başladı. Niye öyle oldu anlamadım. Kanaldan hızlı büyümeye başladı. Herhalde böyle daha rahat, daha serbest kendimi küçük, burası küçük olduğu için kendimi kasmadan konuşuyorum ya. O yüzden herhalde. Ama büyüdükçe bu sefer yine kaygıların olmaya başlıyor. Yani insanlar, saçma sapan insanlar da gelecek falan hani. Ama yani sonuçta saçma sapan insana karşı benim bir kendimi açıklama zorunluluğum da yok. Ya siz beni duysanız, dinleseniz bu bana yetiyor zaten. Hiç sikimizde olmayacak ve bizim de onların asla sikimde olmayacağımız insanlara açıklama yapma dürtülerimi mümkün olduğunca aşağı çekmeye çalışacağım. Kimsenin öyle bu kanalda kafasına göre at koşturmasına izin vermeyeceğim, tamam mı? Çünkü burası bizim safe space'imiz. Neyse, yeni yıl hedefleri olarak kendime ne koydum biliyor musunuz? Zaten yavaş yavaş yapıyorum bunu. Mesela Fatih'le, ben böyle Fatih'e sürekli bu teklif yapıyordum ama Fatih ya ben öyle falan diye sürekli reddettiği için bir türlü uygulamaya koyamıyorduk. Ama evde birinin bir şey yapması gerçekten diğer insanı da onu ya böyle teşvik ediyor arkadaşlar. Birisi spor yaparsa diğeri de yapmaya başlıyor. Birisi sağlıklı beslenmeye başlarsa diğeri de mecburen sağlıklı beslenmeye başlıyor. Birisi fast food yerse diğeri de uf ya tamam bana da söyle falan diyor. Böyle aynı evde yaşayan iki insan olmanın getirdiği bazı şeyler var. Mesela aynı şekilde birisi, mesela benim Ağrı'da ben öğretmenlik yaparken oradaki arkadaşım sürekli bir şeyler çizerdi. O kadar hoşuma giderdi ki ben de böyle hani onunla birlikte oturup çizerdim. Böyle çok böyle tatlı bir ortam yaratmıştı kendine. O benim çok hoşuma giderdi ve beni de çizmeye veya çizgi roman okumaya, daha çok böyle hobilerimle ilgilenmeye teşvik ederdi. Gerçi ben de onu çok teşvik ettim sonradan. Saçma sapan şey oynuyorduk. Ağrı'dayız. Yapacak hiçbir şey yok. Onun eski sevgilisi ben ve o. Ve üçümüz böyle Age of Empires turnuvaları düzenliyorduk sürekli ve şarap alıyorduk. Şarap içerek ve kuru yemişi yiyerek Age of oynama şeklinde. Benim de onu kötü etkilediğim olmuştu. Ama şu an çok güzel hatırlıyorum o günleri ya. Yani orada kendimize Ağrı'dan çok böyle bambaşka, dışarı çıktığımızda bambaşka bir dünya vardı. Kendimize orada çok küçük bambaşka bir dünya yaratmıştık ve o çok hoşuma gidiyordu. Neyse işte aynı şekilde evde birisi sürekli bilgisayar oynarsa veya sosyal medyadalarsa diğeri de öyle yapmaya başlıyor. O yüzden ben diyordum ki Fatih'e hadi kitap okumak için günde 15 dakika bile olsa kitap okumak için kendimize vakit ayıralım falan. O da işte bu Comics and Art Festival'a gittik geldik ya, oradan sonra böyle bayağı hızlı bir şekilde, bir de zaten oraya gitmeden önce de kitap okumaya geri dönmüştü Fatih. Ben şu an hala dünyanın en büyük reading slump'ındayım yani. Nasıl olacak bilmiyorum. Şey dedi bana. Ben çok kalın kitaplar okuyorum çünkü. Mesela arkadaki şu Ömer Seyfettin var ya, belki görüyorsunuzdur şurada. İşte o böyle 1500 sayfa mı 1800 sayfa mı öyle bir şey. Ya gidiyorum ona başlıyorum mesela. Sonra bir yıl boyunca bitiremiyorum. Sonra başka bir kalın kitaba. Ya bütün başladığım kitaplar 8 tane falan kalın kitap okuduğum için şu anda hiçbirini bitiremiyorum. O zaman da insan kendine çok böyle şey, o tatmin hissi, motivasyon oluşmuyor. Ama Fatih böyle ince ince kitaplarla başladı. Ve dedi ki sana tavsiye ediyorum dedi. Daha hızlı bitirebileceğin, daha böyle hemen okuyup anlayabileceğin, bir de böyle çok felsefi derinlik gerektirmeyen. Mesela ben şu an bir kitap okuyorum. Aşırı böyle yavaş, psikolojik bir kitap olduğu için aşırı yavaş ilerliyorum. Çünkü etkiliyor beni. Non-fiction kitaplar da aynı şekilde, yani şey olmayan, kurgu olmayan kitaplar da çok yavaş okunuyor. Ya ben en azından öyle okuyorum. Mesela bazı insanlar da tam tersidir. Mesela Ceren, tarih obası, tanımayanlarınız için bana şey demişti. Ben de kurgu kitapları çok boş buluyorum ve çok okuyamıyorum. Kurgu olmayan kitapları daha rahat ve hızlı okuyorum demişti. O yüzden tabii ki herkesin şeyi farklı. Okuma seçimleri farklı, okuma hızı farklı. O konuda öyle tavsiye veremem ama ben şey dedim yani kendi kendime. Tamam o zaman. Sevdiğim yazarlardan daha ince, daha hızlı bitirip motive olabileceğim kitaplar okumam lazım. Şu an hiç böyle, ya zaten hali hazırda okumakta olduğum 8 kitap olduğu için ince bir kitaba başlamaya çekiniyorum. Ama bilmiyorum ya. Ben de tekrardan şey yaptım yani Fatih'le. Mesela evde rahat ve boş bir anı oluyor. O zaman diyor ki ben şu an kitap okumaya başlıyorum haberin olsun. Ben de tamam diyorum, hemen böyle şey getirmeye başladım. Kendi bitirmediğim kalın kalın çizgi romanlar var, onlardan birini getirdim. Resmen okumaya döndüm ve çok güzel bir şey oldu benim için. Zaten kendim de uğraşıyordum. Mesela yemek yerken sürekli bir şeyler izliyorum. Dedim ki bunu bir şeyler okumayla değiştirebilirsin. Ve hani bazen insanın kendini zorlaması gerekiyor bu konularda. Çünkü biliyorsun keyif alacağın bir şey. Mesela resim çizmek de aynı şekilde. Kitap okumak, çizgi roman okumak, resim çizmek. Bunlar sosyal medyada böyle scroll, scroll, scroll. Kaydır, kaydır, kaydır. Akşama kadar böyle bir şey olduğu için ondan kopamıyorsun. Onun her zaman daha eğlenceli olduğunu düşünüyorsun. Ama kopunca ya yavaş yavaş kopmaya başlayıp yani böyle farklı şeyler yapmanın keyfini hissedince, aa diyorsun ya çok salaklıkmış yani şunu şunu şunu yapmak sürekli. Bazen tembellik insanın kolayına giriyor mesela. Gece gece lambasını açmaya üşenip böyle uyuduğum oluyor ama biliyorum ki o gece lambasını açsam anında mesela o 2 sayfa okuyup anında daha sağlıklı ve keyifli bir uykuya dalacağım yani. Bunun gibi yavaş yavaş kitap okuma ve çizgi roman okuma alışkanlığıma bir aydır falan, bir 2 aydır geri dönmeye çalışıyordum. Fatih ile birlikte o böyle kitap okuma şeyimize, evdeki kitap okuma vaktimize, o ayırdığımız vakte daha da birbirimiz ikimiz de uyum sağlamaya başladığımızda daha da arttı, böyle şevkim arttı yani. Ve okumanın ne kadar keyifli bir şey olduğunu, sadece kötü kitap okuyup altını çizerek değil de güzel kitaplar, güzel çizgi romanlar okumanın da ne kadar keyif verici bir şey olduğunu tekrar anlamaya ihtiyacım vardı. Onu anlamaya başladıktan sonra da süreç zaten hızlanacaktır diye düşünüyorum. Öyle Goodreads'de mesela şey, kitap okuma ve kaydetme sitesi, bilmeyenler için aşağı linkini koyarım kendi profilime. Goodreads'de, ay bu arada Goodreads'de Türkiye'de en çok takip edilen ikinci, üçüncü veya dördüncü insan olmam lazım. Ben bunun da havasını atayım diyormuşum. Çok normal çünkü çok kitap influencer var mı Türkiye'de bilmiyorum. Ya da kitap çok tercih edilen bir şey olmadığı için Türkiye'de belki o yüzden öyledir. Ya yani muhtemelen o yüzden öyledir. Yani çok iyi bir şey değil. Keşke en çok izlenen, en çok takip edilen ben olmasam. Ama en çok takip edilenlerden biri ben olmasam mesela, keşke milyonlarca abonesi olan kitap YouTuberları falan olsa. Çok az var. Ama öyle yani. Bir de sanki bazı insanlar kitaba modası geçmekte olan bir şeymiş gibi davranıyor ya, bu da çok sinirimi bozuyor. Çünkü tamam, kitap okumadan da yaşayabilirsin. Evet, film izlemeden, dizi izlemeden de yaşayabilirsin. Ama o zaman kültürel olarak beslenecek bir yer kalmıyor. Çünkü internet çok kısa kısa kısa besliyor seni. Öyle uzun uzun beslenemiyorsun. Ve daha böyle kısır bir insan olarak kalıyorsun. Benim için öyle yani. Ama şöyle de bir şey var. Mesela bazen ya ülkenin geldiği nokta, ekonomik durumlar falan, bunlardan dolayı, bir de kadınların geldiği nokta, kadın haklarının geldiği noktadan dolayı bazen mesela kadın hakları ile ilgili veya işte bu tarz şeylerle ilgili kitapları okurken ayaklarım geri geri gidiyor. Diyorum ki ben bunu okuyacağım ve daha çok sinirleneceğim. Mesela bir tane kitap var. Adam Smith'in Yemeğini Kim Pişirdi? Erkeklerin hayata yemek yapmak ve çocuk bakmak zorunda olmadıkları için tarihin başlangıcından beri istediklerini yapabilme noktasında 1-0 önde başladıklarına dair bir kitap. Sonra bir kitap daha var, onu da çok almak istiyorum. O Adam Smith'in Yemeğini Kim Pişirdi bana hediye gelmiş bir takipçimden. Ama bir tane daha kitap var istatistiklerle ilgili. Mesela kadınların, The Invisible Woman diye bir kitap olması lazım. Kadınların istatistik alanında görmezden gelindiğini söylüyor. Mesela bir şey yapılırken, bir şeyin istatistiği grafiği çıkarılırken hep erkek kullanıcıların, erkek deneyim sahiplerinin fikirleri, onlar böyle istatistik bilgi olarak, yani onların dataları hep kullanıldığı için bazı şeyler kadınlara göre yapılmıyor. Mesela sağlık alanında kadınlar çok daha geride. Mesela kadınların renk sancısı hala yeterince araştırılmayan bir konu. Kalp krizine kadar gidiyormuş. Hatta kadınlar daha fazla kalp krizi geçiriyorlarmış. Çünkü semptomlarını anlayamıyorlarmış. Erkeklerde daha farklı semptomlar gösteriyor ama kadınlarda daha böyle farklı semptomlar gösterdiği için kadınlar hep kalp krizi geçirirken panik atakla karıştırılıyormuş. Kendileri ya öyle karıştı. Ben de muhtemelen öyle derdim. Herhalde panik atak geçiriyorum derdim. Ya panik atakla karıştırılıyormuş kadınlar tarafından, ya da gittiklerinde doktor yanlış teşhis koyuyormuş. Sen panik atak geçiriyorsun muhtemelen falan diye. O yüzden mesela kalp krizinden kadınlar daha fazla mı ölüyormuş? Böyle mesela bu tarz şeyler vardı. Ve ben bunları okuduğum zaman biliyorum ki sadece sinirleneceğim. Bak yemin ederim size, mesela bunları öğrenmek beni daha feminizm konusunda veya kadın hakları konusunda veya kadın erkek eşitsizliği konusunda daha bilgili yapmıyor. Çünkü biliyorum ki ben bu konularda biriyle tartıştığım zaman o kişi, benim bu bilgiyi ona verdiğim zaman beni dinlemeyecek mesela. Öyle insanlar türedi bir de. Mesela dinleyip fikrini değiştirmiyor. Daha da beter şey yapıyor. Mesela öyle insanlar türedi ki, özellikle mesela Twitter'dan artık ben böyle herkesle karşılaştığım için, her tür insanla. Biliyorum ki ben şey desem, ya işte kadınların kalp krizleri daha az dikkate alınıyormuş. İşte istatistik bilgi konusunda kadınlar daha görünmez olduğu için kadınlar konusunda yeterince araştırma yok. Veya kadınların sağlığı konusunda yeterince araştırma yok. Sağlık alanında çok daha dezavantajlılar. Ki hani geyleri, transları falan saymıyorum bile yani. Hani kadınlar noktasında böyleyken onların çok daha ileride olduğunu düşünüyorum. Bunları söylediğinde mesela o insana, sana şey demeyecek. Aa gerçekten öyle mi ya, ben bilmiyordum. Hiç bu noktadan düşünmemiştim bu konuyu demeyecek mesela. Şey diyecek. Zaten sizin datanız bile alınmayacak kadar önemsiz ve insignificant varlıklarsınız işte ya. Falan diyecek mesela. Bu yüzden hani o kadar yıldım ki feminizm konusunda, kadın hakları konusunda yeni şeyler öğrendikçe sadece kendimi sinirlendireceğim ve öfkelendireceğimi düşünüyorum. O yüzden şu anda kitaplığımda o tarz kitaplar olsa da onları okumak istemiyorum şu an. Ellerim hiç onlara gitmiyor. Aynı şekilde mesela sosyal adalet konusunda da veya insanlar sosyoloji konusunda falan da kitaplar bazen arkadaşlarım tavsiye ediyor falan ama biliyorum ki okuduğumda böyle insanlardan daha çok tiksineceğim. O yüzden resmen böyle bir geriye gitme oluştu bende bu konuda. Sadece böyle kurgu kitaplar üzerinden kendimi besleyip o tarz böyle sadece onlar üzerinden ilham almak istiyorum. Bu tarz kitaplar üzerinden ilham almak veya bu bilgileri öğrenmek beni daha da depresif hale getireceğine inanıyorum. Belki bu çok kötü bir örnek teşkil edebilir sizin açınızdan. Siz böyle şey yapmayın, benden öyle örnek almayın, tamam mı? Her türlü kitabı okuyun. Ama bana sadece şu an için beni beslemek yerine sadece öfkelendirecekmiş ve zaten içimde çok büyük bir öfke var yaşadığımız şeylerden dolayı. Bu öfkeyi daha da harlayacak şeyler yapmanın benim kendi psikolojime zarar vereceğini düşündüğüm için öyle kişisel bir karar aldım. Şu anda öyle kitaplar okumama noktasında. Ama bu demek değildir ki arkadaşlar. Kitap okumayın ya. Bilgilendikçe geri zekalılardan daha çok rahatsız olacaksınız. Boş verin okumayın demiyorum. Sadece ben şu an böyle kişisel bir karar aldım. Ama kendimi yine de her açıdan beslemem gerektiğini düşünüyorum. Ve bu artık bir tek diziyle filmle olacak gibi değil. Çünkü benim kesinlikle daha fazla böyle kitaplara gömülüp hayattan kopmam gerekiyor bence. Mesela Melikşah Altıntaş bir şey paylaşmış. Çok hoşuma gitti. 800 saat kitap okumuşum. Yani siz 12 ay geçirmişsiniz. Ben 11 ay geçirmişim. Bir ayına kitaplara dolarak geçirmişim. Bu yani ya sanki birazcık böyle üzülmüş gibi. Bu harika bir şey diyor aslında ama hani bir ayımı kitaplara dalarak geçirmişim. Bence de harika bir şey bu biliyor musunuz? Yani bir ay inziva gibi insanlardan koparak sadece kitap okumak muhteşem. Bir yandan korkunç bir şey çünkü insanlardan daha da tiksinir okudukça insan, bilgilendikçe etrafındaki insanların cehaleti daha da batmaya başlar. Bir yandan o yüzden anlayabiliyorum neden üzücü bir şey olduğunu düşündüğünü. Öte yandan da harika bir şey çünkü kendini ne kadar güzel ve disiplinli bir şekilde beslemiş. Şu anda herkes sosyal medyada geziyor sabah akşam. Kimse kitap okumuyor artık yani. Çok azalan bir alışkanlık. Öyle ki benim kanalım mesela benim ana dilim İngilizce olsaydı bile muhtemelen niş bir kanal olarak kalacaktı. Çünkü gerçekten kitap okuma kanalları veya kitap üzerine sohbet etme kanalları eğer sadece bunun üzerine kuruluysalar, ekstra bir şey yoksa çok şey kalıyor. Niş kalıyor yani. Yani genel olarak niş bir şey olduğu için. Neyse çok konuştuk bunun üzerine. Kısacası 2024'te daha fazla kitap okumak kendimi sanatsal manada ve kişisel manada daha fazla bu noktada daha fazla beslemek istiyorum. İnternetten sürekli beslenmek istemiyorum. Çok yoruyor artık internet beni. Bir de internetten uzakta oldukça kendimi daha iyi hissediyorum. O yüzden kitap okuyamıyor olsam bile oyun oynamaya daha çok vakit ayırmaya başladım. İnsanlar mesela oyun oynama olayını çok böyle vakit kaybı olarak buluyorlar ama ben çok terapik bir etkisi olduğunu düşünüyorum oyun oynamanın. Benim en azından bana dalıp da saatlerini harcayıp böyle inanılmaz işinden falan geri kalmadığın sürece mesela şöyle bir alışkanlığım var. Günde 1 saat, 1,5 saat falan artık oyun oynuyorum. Zaten sosyal medyada geçirecektim o vakti. Anlatabiliyor muyum? 1,5 saat sosyal medyada yiyip bitirecektim. O yüzden oyun oynuyorum ve daha az. Oradan kıstım mesela. Sosyal medyayı aşırı kıstım. Ve uzaklaştıkça kendimi daha iyi hissetmeye başladığımı fark ettim. Ya tamamen kapatıp inzivaya çekilemiyorum. Hep öyle YouTube videoları izliyorum ben. İşte bütün sosyal medyalarımı 1 yıl boyunca kapattım ve harika bir insan oldum falan. Asla öyle bir şey yapamayacağımı ben biliyorum. Birincisi bende öyle bir disiplin yok. İkincisi benim işim bu zaten. İşimi kapatıp dükkanı kapatıp 1 yıl gidemem. Üçüncüsü o kadar kendime uzaklaşmak, kendimi çekmek bana iyi geleceğini düşünmüyorum. Dördüncüsü de zaten bence bir şeyi siyah beyaz ya hep ya hiç olarak yapmaktansa hayatına daha dengeli bir şekilde entegre etmenin insana daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ben bu şekilde entegre etmeyi faydalı buluyorum. Mesela daha çok oyun oynayıp, daha çok kitap okuyup. Çok daha az sosyal medyaya bakarak kendimi daha iyi hissettiğimi ve bunun ya böyle bu yıl böyle devam etmesini istiyorum yani. Bunu fark ettim ve bu yıl kesinlikle daha az sosyal medya, daha çok kendime dönüş, kendime daha çok vakit ayırış. Tabii bu 1 Ocak konuşmaları bunlar arkadaşlar. Yani Ocak'ta böyle söylüyorumdur. Aralık'ta bu videoya geri dönüp götümüzle gülebiliriz. O çok ayrı bir şey. Ama yani bir 1,5 aydır falan sürdürebildiğim bir şey olduğu için yaşam tarzı olduğu için bu konuda daha özgüvenli konuşabiliyorum. Götten sallamıyorum yani şöyle olacağım, böyle olacağım diye değil. Zaten yapmakta olduğum bir şey olduğu için daha rahat konuşabiliyorum sizle. Öyle yani. Sonra kendimi hiçbir konuda zorlamak istemiyorum artık. Çizim konusuna dönemiyorum. Demek ki zamanı var. Demek ki şu an dönmek istemiyorum. Bir gün zamanı gelecek ve döneceğimi düşünüyorum. Hayatımdan tamamen çıkarmanın da iyi bir yol olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sevdiğim, keyif aldım. Hobi olarak da olsa keyif aldığım bir şey. Belki işim haline gelmedi hiçbir zaman ama belki işim haline gelse tiksinecektim. İsterseniz arkadaşlar çikolata yapmak, çikolata tadımcılığı gibi bir işiniz olsun. Her gün çikolata tatmaktan bıkarsınız bir süre sonra. Yani böyle bir şey yani. Her şey insanı burnout yapabiliyor. Her şey insanı tükenmişlik. Ya eğer çok böyle kendini zorlarsan tükenmişlik noktasına itebiliyor. O yüzden denge kurmak çok önemli. Ben de böyle işimin bazen seveceğim şeylerden bazen tiksinebiliyorum. Mesela hobi olarak edit yapıyor olsam, hobi olarak Sims oynuyor olsam ve Sims videoları editliyor olsam belki bu kadar rahatsız olmayacağım bazı şeylerden çalışırken rahatsız olabiliyorum. Ve o yüzden kendimi zorlamıyorum. Mesela işte her gün işte kendimi çok zorluyordum bazen. Oturacaksın ve 2 saat boyunca oturacaksın ve işte bir şeyler çizeceksin falan filan. Böyle zorlamak istemiyorum. Kendi ne zaman isterse o zaman gelir. Geldiğinde de ben oturur. Mesela şey huyum vardı benim İstanbul'dayken çizgi film okurken. Bir tane sketchbook'um vardı. Çantamda taşıdım. Bir de kalemim, yani böyle boyalarım vardı. Onları hep yanımda taşırdım. Vapurda falan böyle çok severdim böyle bir şeyler çizmeyi falan, otobüste falan. Artık böyle şeylerim yok. Ve çünkü artık böyle Ankara'da öyle bir şey yok. Yani zaten çalıştığım, gidip geldiğim bir yer yok Ankara'da. Evden çalışıyorum. Bir de öyle hani vapur gibi insana ilham verecek sanatsal falan bir şey yok yani. Toplu taşıma yöntemi yok. Teleferik falan var. Ya bir de öyle bir yaşam öğrenci değilim artık yani. Öyle koştur koştur bir hayatım yok. Daha sakin bir hayatım var. O yüzden yolda bir şeyler çizeyim gibi bir şeyim yok artık. Ama ne yapabilirim? Bunu başka bir şekilde entegre edebilirim hayatıma. Yani istediğim zaman. O zaman oluşacaktır diyorum kendi kendime. Kendimi zorlamayı bıraktım. Böyle bir de mesela bazı radikal kararlar aldım. Çok klasik muhabbetler ama. İşte daha verimli çalışmak için bazı çalışma yöntemlerini elemek gibi. Mesela bazı video serilerini elemek veya bazı çalışma yöntemlerini elemek gibi bazı ya vakit kazanmak için bazı şeyleri elemek ve daha verimli, tasarruflu çalışmak falan anlamında. Bu tarz şeyler işte ya. New Year's resolution'larım bu kadar benim arkadaşlar. Bir de biz tatile gitme olayını bayağıdır unutmuştuk. Pandemiden sonra tatile gitme olayını çok overrated ya. Tatile gidince ne olacak ki falan diyordum ama uzun zaman sonra tatile çıkınca dedim ki vay be insanların niye böyle benim bir şeyleri yeniden keşfetmem. Vay be insanlar tatile gidiyormuş çünkü deşarj oluyorlarmış ha güzel bir şeymiş falan gibi. O yüzden bu da güzel bir şey. Tatile gitme, destinasyonu seçmek falan bunlar da değişik. İnsanı motive eden hedefler işte. Aman öyle işte ya. Çok konuştuk bu yeni yıl hedefleri hakkında. Şeyden bahsetmek istiyorum ya. Ben İstanbul Comics and Art Festival'a ilk gittiğimde 8 yıl, 7-8 yıl önce gitmiştim ve o zaman kimse benim kim olduğumu bilmiyordu. Ve ben biliyordum ki içimde çok anlatmak istediğim bir hikaye var. Sadece medium'umu bulamamıştım anlatmak için. Şu an YouTube'dan anlatıyorum mesela kendimi ve hikayemi. Ama o zamanlar kendime anlatacak medium'um yoktu. Ve insanların beni anlamaması beni çok hayal kırıklığına uğratıyordu ve üzüyordu. Çünkü çizimlerimle kendime anlatacak kadar iyi bir çizim yeteneğim yoktu. Disiplinim yoktu. Mesela YouTube'da çok daha disiplinliyim ama çizimde öyle değildim. Böyle olunca çok kendime karşı çok öfkeleniyor ve üzülüyordum ve hayal kırıklığına uğruyordum. Çünkü diyordum ki biliyorum ki benim anlatmak istediğim bir hikaye var ve insanlar da onu dinlemek isteyecek biliyorum yani. Ama böyle puzzle parçaları yerini bulmuyordu. O yüzden ben o gittiğimde yalvarıyordum ya böyle insanların beni fark etmesi için. Yani şey diyordum ben işte çizgi film animasyonunda okuyorum. Evet İngilizce öğretmenliği okudum, İngilizce öğretmenliği yaptım ama aynı zamanda çizgi film animasyon okuyorum İngilizce öğretmenliği yaparken. Çünkü böyle bir hayalim var, hedefim var diyordum. Ve insanlara hikayemi anlatamadığım için, sadece orayla sınırlı kaldığı için insanların da sikinde olmuyordu. Beni tanımıyorlardı, tanımak istemiyorlardı, dinlemek istemiyorlardı. Ve o yüzden çok üzülerek çıkıyordum oradan. Çünkü diyordum ki burada herkes çiziyor, herkes çizer. Herkes hikayesini anlatabilmiş ve bundan para kazananlar bile var. Ama ben öyle biri değilim ve ben buraya kendime ait hissetmiyorum. Ama buraya çok ait olmak istiyorum. Ama benim elimde bunu yapabileceğim, kendime anlatabileceğim bir şey yok. O yüzden çok kırgın ayrılıyordum her seferinde ve daha çok çizeceğim, daha iyi kendimi anlatmam lazım falan filan gibi. Sonra kendimi YouTube'dan anlatmaya karar verdim. Bunu daha çok seviyormuşum meğer. Yani kendimi YouTube'dan anlatmayı daha rahat buluyormuşum, daha disiplinli olabiliyormuşum bu konuda. Ben daha güzel anlatınca kendimi insanlar da dinlemeye başladı. Ve kendimi böyle bir yerde buldum şu anda. Hani insanlar üzerinden, ya belki onların da dertlerini anlatıyorum. Onlar da kendilerini rahatlamış hissediyorlar benim üzerlerinden ya da benim onları temsil ettiklerimi düşünüyorlar. Sizin gibi mesela belki bazı konularda. O temsiliyet de insanı çok rahatlatan ve yalnız hissettirmeyen, dayanışma hissettiren bir şey. Ben kendimi daha rahat anlatınca, insanlar bana daha rahat ulaşmaya başlayınca bu sefer her şey çok değişti. Bu o kadar ilginç bir deneyim ki arkadaşlar size anlatamam yani. Ben düşünün 2016'da gittiğimde siklenmeyen ve kimsenin suratına bakmadığı Meryemken 2023'te gidiyorum aynı etkinliğe. Aynı etkinlik. Hiçbir şey değişmiyor yani. İnsanlar işlerini getiriyor. İşte söyleşiler oluyor çizerlerle, yazarlarla falan filan. Aynı etkinlik yani. Ama bu gittiğimde insanlar tanıyor. İnsanlar konuşmak istiyor. Sarılmak istiyorlar. Mutlu oluyorlar beni gördükleri için. Ne bileyim işte bu bana inanılmaz bir deneyim gibi geldi yani. Mesela belki çizer olsaydım da bunu yakalayacaktım ama çizer olarak yakalayamadım ama YouTuber olarak yakaladım. İşte çok ilginç artık dünya o kadar ilginç bir yer ki. Farklı ortamlar aracılığıyla mesajınızı iletiyorsunuz ve aynı kişilere ulaşıyor. Ben muhtemelen başarılı bir çizer olabilseydim veya hayatımı çizerek kazanabilseydim zaten o karşılıklı diyalog olacaktı. Ama oradan olmadı ama buradan oldu. Diyelim ben diyorum ki ben senin çizimlerini çok seviyorum. Veya ben seni çok uzun zamandır okuyorum. Karşıdan şöyle bir cevap geliyor. Ben de senin videolarını, haberim bile yoktu ama ben de senin videolarını izliyordum ve ben de senin de şeyini çok seviyordum. Falan filan gibi. Bu bana o kadar iyi geldi ve o kadar ilham verdi ki ve bu çok sık yaşanmayan bir şey arkadaşlar. Genelde hep köstek olunuyor. Teşvik edilmiyoruz. Genelde hep kafamıza vuruluyor bu mesleği yaptığımız için. Bir de bu mesleği çok aptalca yapmayı seçenler oluyor. Çok bencilce. Böyle tek hedefi ve hayali zengin olmak ve lifestyle of the rich and famous için yapanlar ve mesela karşısındaki tüketicisine kendini iyi hissettirmeyen, haset üzerinden, böyle kötü duygular, negativite üzerinden, hate watch, kötülük üzerinden tüketip etkileşim. Bu bence insanın ruhuna hiçbir zaman iyi gelmez ya. Bakın Dyson Airwrap aldım. Siz de alın. Okay? Siz de almazsınız asla. Tamamlanmış olmayacaksınız, tamam mı? Falan gibi, bunun gibi. Mesela geçen çantamın içindekileri gösterdim. Çantamın içindekileri gösterince çantanın markası merak edildi. Markasını verdim. Gitmişler oradan çanta almış benim takipçilerim. Sonra o firma geldi bana dediler ki ya böyle jest olsun diye hediye olarak o çantadan farklı bir tane çanta daha verdiler. Ya bu mutluluğu paylaşmak istiyorum mesela. Siz alışveriş yapmışsınız oradan. O yüzden böyle bir jest yapmak istemişler. Ama mesela öğrencilere hep şey diyorum. Bakın ben öğrenciyken ben de alamıyordum. Bak yemin ederim sana kendini almak zorunda hissetme veya alamadığın için üzülme. Çünkü öğrenciyken ben de alamıyordum zaten. Ben kişisel olarak böyle düşünüyorum. Benim ruhuma iyi gelmeyecek. İnsanların ilham alarak izlemesini ve dayanışarak ve kendilerinden bir şeyler hissederek izlemesini daha çok istiyorum. Ya işte mesleğin kötü tarafı derken bunu kastettim. Hani ben influencer'ım, YouTuber'ım dediğimde insanların aklına şu geliyor mesela hatta bir tane şey Cadılar Bayramı'nda bir tane spor sütyeni, tights, bir tane kocaman işte su şişesi ama böyle şey termos şeklinde Stanley falan. Ondan sonra bir ellerinde işte iPhone falan. Ya böyle bir prototip oluşmuş, tamam mı? Amerika'da. Onun üzerinden Cadılar Bayramı kostümü yapıyorlar. Yani ben o influencer'ım veya YouTuber'ım dediğimde insanlar bazen o Cadılar Bayramı kostümünü görüyor. Ve bu arada o Cadılar Bayramı kostümü olmakta da bir sorun yok. Negatif bir mesaj saçmıyorsan, yani de hayatına dalgana bakıyorsan onda da bir sorun yok da. Bu şekilde tanımlanmak bana kendimi kişisel olarak iyi hissettiren bir şey değil. Ama ben oraya gittiğimde ve insanlar beni bu sıfat üzerinden tanıdığında o Cadılar Bayramı kostümü üzerinden tanımıyorlar. O dayanışma hissi üzerinden yapılması benim çok daha hoşuma gidiyor ve insanların beni o sıfatımla fark etmesi. Onun üzerinden iletişim kurmak benim için hem mutluluk verici hem de inanılmaz bir şey yani. Hani 2016 yılındayken insanların suratıma bile bakmadığı bir yerde 2023 yılında mesajımı doğru kanallardan doğru şekilde iletebildiğim için insanların o mesajıma cevap vermeleri. Kendimi o kadar ya böyle çok ya sürreal bir duygu açıklayamıyorum. Çünkü böyle çok hani sık rastlanılan bir deneyim olmadığı için en azından benim kendi şeyimde alanımda diyeyim. Mesela ben yıllarca uykusuzla büyümüş, benim mizah yeteneğimi, benim ne bileyim birçok şeyimi borçlu olduğum, gençliğimin, ergenliğimin birçok noktasında bana yardımcı olan bir dergi, mizah dergisi Uykusuz. Ya bu arada başka dergiler, ya isimler farklı olabilir dergi isimleri. Ama çizerler özellikle daha jenerasyon olarak yakın olduğum, aramızda sadece 5-6 yıl fark var, 5-6 yaş fark var ama o dergide çizmiş ve ben onu okuyarak, hayranlık besleyerek büyümüşüm mesela bunun gibi. Ben o dergiyle büyüdüm ve o derginin çizerleri beni etkinlik bittikten sonra oturmaya davet ettiler ve ben orada oturuyorum. Böyle sohbet muhabbet ediyoruz ve diğer yanda dergideki insanlar konuşuyorlar. Dergiyle ilgili konuşuyorlar. Böyle dördüncü duvar yıkılmış gibi hissettim. Sanki böyle hani çok sevdiğiniz bir film vardır. Sonra filmin setine davet edilirsiniz. Bunun gibi bir şeydi benim için. O böyle mutfağa davet edilmek gibi. Ve inanılmaz hoşuma gitti. Bilmiyorum işte öyle mutluluğumu paylaşmak istedim sizle yani bu konuda. Çok güzel bir deneyimdi benim için. Ve ben bunu hani böyle şey için değil. Şımarmak. Ya işte o zaman tanımıyorlardı. Ama şimdi işte her şey işte böyle değil. Böyle bir yerden değil. Mesajımı ve aktarmak istediğim şey içimde patlıyordu. Onu doğru aktardığım için ve bu herkese ilham olsun diye söylüyorum. Belki de bir meslekte sıkıştığınızı hissediyorsunuz. Sizin için doğru şey olmadığını düşünüyorsunuz ama başka mesleğe geçerseniz daha doğru mesajı ileteceğinizi düşünüyorsunuz. Ben öyle yani İngilizce öğretmenliğinden çizgi filme geçerken öyle olacağını düşünüyordum. Ama bambaşka bir kapı açıldı mesela. Belki de daha iyi yapabileceğiniz bir üçüncü kol vardır. Veya belki mesajınızı anlatabilmek için illa inanılmaz büyük riskler alıp hayatınızı bok gibi yapmanıza gerek yoktur. Belki mesajınızı iletebileceğiniz güvenli bir, dengeli bir alan, bir ortam kurabilirsiniz kendinize. Bir ilham olsun diye anlatmak istedim. Bu arada şey de şu konuya da çok hızlı değinmek istiyorum. Hatırlıyor musunuz birkaç podcast bölümü önce ben Ecem Taşer'den bahsetmiştim size. İşte çocuksuzluk videosu çok cringe. Çocuksuzluğu böyle anlattıkları için şey gibi gerçek İslam bu değil. İslam'ı böyle anlattıkları için aslında insanlar o yüzden soğuyor falan gibi bir savunma olmuş benimkisi de. Ama şey çocuk çok saçma aslında benim hissettiğim ve ya ama işte bu hani dalga geçme yeri ya. Biz herkesle dalga geçiyoruz burada. Bir de hani şey de değil mesela. Ha falan böyle hayatını kaydıracak böyle iş, iğrenç belden aşağı vurmalı bir dalga geçme de değil. Kendi aramızda reel birkaç reel izleyip falan deyip geçiyoruz yani. Arkadaş bir odada toplanan pijama partisi yapan arkadaşlar gibi yani. Bunun ötesi veya fazlası değildi. İşte çocuksuzluk videosu çok cringe. Ben çocuksuzluğun böyle anlatılmasının doğru olduğunu düşünmüyorum deyip geçmiştim. Ve sonra beni takip ettiğini fark etmiştim. Hatta ben o podcast'i çekerken önceden beni takip ettiğini ve videolarımı sevdiğimi o podcast'i kaydederken mesajları birazcık yukarı ilerlettiğimde fark etmiştim. Böyle kısa bir atışma yaşamıştık. Ya ben öyle anlatmıyorum sana ne? Okay girl calm down falan gibi böyle saçma salak bir şey olmuştu aramızda. Ufak bir atışma gibi bir şey. Hiç önemli bir şey bile değildi yani. Çok alakasız bir şeydi. Sonra zaten unfollow etmişti beni. Burada şey onun tarafını tutanlar da çok olmuştu. Olabilir cringe bir video olabilir. Öyle bir tepki vermen gerekmiyordu ama şey gibiydi hani mesela burada fark şeydi. Her zaman reel'ını tutup podcast konusu yaptığımız insanlar aşırı uzakta ve bizim dışımızda insanlar olmayabiliyor. Bazen kendi çevremizde insanların da reel'ları buraya gelebiliyor yani aslında. Bunda yanlış veya çok korkunç veya hatalı bir şey yok. Birbirimize de bazen taşak geçebilmeliyiz. Benle de çok taşak geçiliyor yani. Hatta benle çok belden aşağı falan çok kötü de taşak geçiliyor. Ya kimse bunu yutmak zorunda değil de anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani bazen böyle şey olabiliyor. Dünyalar çarpışabiliyor, karışabiliyor bazı şeyler. Bu çok yakından bir izleyicimin olması beni sadece şaşırtmıştı ve komiğime gitmişti. Neyse işte Ecem Taşer'i sırf yaşam tarzını beğenmedikleri için kocası varken arka kız arkadaşlarıyla tatile çıkabiliyor veya başka şeyler yapabiliyor, farklı bir hayat tarzı var diye. Birincisi ya abi işte yaşam tarzı ya tamam da yani hani başına gelen haksız bir şey de yani sonuçta aldatmış yani çok belli bariz. Kardeşim aldattıysa da sana ne? Değil mi? Sana ne? Yani bu çok tuhaf bir kültür oluşmaya başladı ülkemizde. Birilerinin bilgileri ifşa ediliyor. İşte ismi, adresi, sağlık bilgilerine kadar. Yani bu bir skandal normalde. Bir insanın sağlık bilgilerinin ifşa edilmesi. Skandal yani. Ama bu işte bir insanların yanına kar kalıyor, bir şeyler oluyor falan. Ya bu konu hakkında inanılmaz fazla konuşmanın, bütün podcast'i bu konuya ayırmanın bile karşı tarafı ya böyle amiyane tabiriyle adam yerine koymak falan olduğunu düşündüğüm için hiç yani konuda tartışmak bile istemiyorum. Zaten tartışılan tadı tartışıldı, konuşulan konuşuldu. Beni rahatsız eden şey şu. Kardeşim, yani WhatsApp'ta erkek arkadaşla konuşulmuş olsun. Hadi plan onunla yapılmış olsun. Hadi. HPV aşısı olduğu için sağlık bilgileri ifşa edildi. Aa bu kadın bir de böyle bir cehalet var. HPV aşısı sanki cinsel yolla bulaşan virüslerden korunma aşısı gibi. Kadının sağlık bilgilerini ifşa edip üstüne bir de orospu damgası yapıştırdılar. Kansere karşı bir aşı oluyorsunuz ve orospu damgası yapıştırılıyor. Yani kadın zaten aylar öncesinden HPV aşısı olmuş ama hadi tamam. Hadi senin dediğin senaryo olsun. Hadi kocasını aldatıyor olsun. Hadi erkek arkadaşlarıyla tatile gitmiş olsun. Hadi HPV aşısını döndükten sonra yapmış olsun. Sana ne kardeşim ya? Nasıl sen onun bilgilerini ifşa edilmeye ve hakkında konuşulmasının ifşa edilmeye değer görebilirsin ve hakkında konuşulmasını haklı bulabilirsin? Yani o kadar keskin ve net bir şekilde ikiye ayrılıyor ki insanlar bu Ecem Taşer konusunda. Birincisi ne olursa olsun ya sen onun özel yaşamını tasvip etsen de etmesen de bu seni ilgilendirmez. Kimsenin bilgileri, sağlık bilgileri ifşa edilemez. İkinci tarafta ama yani o da orospuluk etmiş tarafı. Ya bu kesinlikle bunun bir arası yok. Yani ben onun yaşam tarzını tasvip ediyorum, etmiyorum bunun gibi bir şey yok. Birinci taraf şu, makul taraf şu. Kesinlikle kimsenin bilgileri ifşa edilemez. İstediği kadar yani istediği kadar kişisel hayatında bizim yanlış bulabileceğimiz bir şey yapsın o yapmış olsun bu olamaz. İkinci tarafta ama orospuluk etmiş. Ya o zaman meşru mu oluyor yani birinin bilgilerini ifşa etmek? Yani bunu sadece söylemek istedim. Böyle çok tuhaf bir yere gidiyor çünkü insanlar böyle bazı şeyleri makul bulmaya başlıyorlar. Yani normalde yasalarda yeri olmayan, yani normalde insanların birlikte toplumsal yaşama hiç uygun olmayan böyle çok tuhaf şeyleri kabul edilebilir görmeye başladılar yani. Ha o benim ahlaki yargılarıma göre kötü bir şey yaptı. O zaman hayatı sikilsin amına koyayım. Böyle bir yere gitmeye başladı olay ve bu çok tuhaf. Bu şekilde huzur içinde, barış içinde ve yani insanları bir araya getiren belli değerler vardır ya. İnsanların birbirlerine hoşgörü içinde, dayanışma içinde yaşayabildikleri bazı değerler. Ya bunların hepsine aykırı bu. O fonlanıyor, o terörist, o orospu, o bilmem ne. O zaman bütün bilgileri, her şeyleri, bütün oh anıları sikilsin. Yani o kadar belden aşağı vurmak ki bu. Ya önceden internet tartışmalarında bir şey vardı ya. Boks maçı gibiydi. Böyle tokalaşarak ayrılıyorsun. Boks maçlarında tokalaşarak ayrılınıyor mu bilmiyorum ama hadi futbol maçını örnek verelim. Tokalaşarak bir araya giriyorsun, tokalaşarak ayrılıyorsun. Ülkede futbol maçında bile bir akıl izan kalmadı ki. Hakem yumrukluyorlar falan. O yüzden böyle her bütün kavramların birbirine girmesi çok normal ve doğal bir şey olmaya başladı maalesef. Ve bu konuyla ilgili çok büyük sorunum var arkadaşlar. İnternette kavga etmenin bile bir adabı olmalı. Ya her şey birbirine girdi. Herkes böyle inanılmaz yani. Kimsenin hiçbir birbirine saygısı kalmadı. Hiçbir etik değeri kalmadı. Hiçbir ya birlikte yaşamanın gereklerini gözetecek bir ortam kalmadı. Yani herkes böyle birbirinin ağzına sıçmak, birbirini öldürmek, ezmek istiyor yani. Böyle bir ortamdayız artık ve bunun nedenleri de belli zaten. Ekonomik nedenlerden kaynaklanıyor ve siyasi nedenlerden. Hobisizlik, işsizlik, parasızlık, cahillik, eğitim sisteminin çok kötü olması cehaleti arttırıyor. Ekonominin çok kötü olması insanların uğraşacak internetten başka hiçbir şey olmaması şeklinde geri dönüyor. Ya düşünün mesela bu insanlar paraları olsa tatile gidebilseler, Erasmus'a gidebilseler mesela öğrenciyseler, yetişkinseler yurt dışına çıkabiliyor olsalar, sosyal hayatları olsa ve dışarı haftada birkaç kez çıkabiliyor olsalar, sevgilileri olsa, mutlu oldukları, keyif aldıkları, tatmin oldukları bir hayatları olsa, hobileri olsa, spor yapabiliyor olsalar, kitap okuyabiliyor, film izleyebiliyor, kendilerini o manada besleyebiliyor olsalar. Böyle şeyler yaparlar mı yani? Kim bu? Ain't nobody got time for that var ya, çok kullanıyorum ama kimin vakti olur değil mi böyle şeylere? Hani hayatında mutlu, keyifli olan, tatminkar olan bir insanın böyle şeylere neden vakti olsun? İğrenç bir hayat yaşaman lazım ki başkalarına da o iğrençliği tattırmak istiyorsun. Ya ben bu konuda çok şanssızım ama o da başka konularda şanssız olsun. Onun da şu noktada hayatı sikilsin. İnsan olarak mesela o senin ağzında nasıl bir tat bırakıyor mesela o yaptığın iğrençlik? Bir bok yediğini zannediyor. Anladın mı? Bir şey yap, güzel bir şey yaptığını zannediyor. O yüzden yani bunların her şeyi siyasete bağlı mı diyeceksiniz ama her şey çok belli arkadaşlar. Yani mesela HPV aşısının bilinmemesi cinsel virüs olarak bilim ya bu tarz şeylere karşı korunma zannedilmesi bile aslında çok siyasi bir şey. Çünkü bu aşı normalde hem erkek hem kız çocuklarına çocukken devlet tarafından yapılıyor bazı ülkelerde. Çünkü erkekleri de kansere karşı koruyormuş. Aşağı bu konuyla ilgili link bırakacağım. Hala bu konuda aptal saptal görüşler var ortalıkta dolaşan. Arkadaşlar, paranız varsa ayırabiliyorsanız mutlaka HPV aşınızı bir jinekoloji randevusundan veya erkekseniz nereden gitmeniz gerekiyor bilmiyorum. Sağlık hocanıza sorabilirsiniz. Nereden HPV aşısı olabilirim diye. Direkt eczaneye gidip yapmayıp bir doktor üzerinden bunu sorarak yapmanız sizin için daha iyi olur bence. Direkt eczaneden de yapılıyor da. Önce bence jinekolojiye gidin. Sorun nasıl yapıldığını ve bir an önce HPV aşınızı olun. Benim hep böyle yapılacaklar listemde durur ve diyorum ya, başında da konuştuk podcast, bazı şeylere hiç sıra gelmez, vakit gelmez ya. Öyle bir kenarda duruyordu ama Ecem Taşer'in başına gelenlerden sonra hem ben kendi aşımı da olacağım, en kısa sürede olacağım, hem de size de buradan duyurmuş olayım arkadaşlar. Bu olayın yani gündeme gelmesini böyle bir pozitif, yani böyle bir çıkarım, pozitif çıkarım yapalım. HPV aşılarınızı lütfen olun. Kadın veya erkek olmanız fark etmiyor. Kanserden koruyucu bir aşı bu. Ve işte yok cinsel sağlık, yok işte bilmem öyle yapar böyle yapar falan filan gibi şeyleri lütfen dinlemeyin. Doktorunuzu dinleyin. Bir de sanırım bir iki tane bağışıklık sistemi baskılanan biriyseniz veya bir iki tane kondisyonda bir hastalığı çıkarabiliyormuş. Onu da sorun doktorunuza. Ben bu aşı için uygun muyum falan diye, ve gidin mutlaka HPV aşınızı yaptırın arkadaşlar. Rahim kanseri böylece olmazsınız. Benim annem mesela eğer çocukken o aşı yapılsaydı rahim kanseri geçirmek zorunda kalmazdı. En yakın, kendimden en yakın örneği veriyorum şu anda. Annem benim kanser oldu. Neden? Çünkü devlet bu aşıyı biz küçükken yapmadığı ve zorunlu aşı çerçevesinde olmadığı için, paralı bir aşı olduğu için ve bu yapılmadığı için insanlar o kadar cahil ki bunu cinsel yollarla bulaşan hastalıktan korunma için bir aşı zannediyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Aşınızı olun ve lütfen yani gerçekten değmez biliyor musunuz? Hani birisi birisini aldı. Yani öyle bir şey de yok ortada bu arada da. Yani sırf yaşam tarzı uymuyor diye işte çeşitli hakaretler ediyorlar. Çeşitli şeylerle suçluyorlar ama ne olursa başkalarının hayatında, ilişkilerinde ne olduğu sizi ilgilendirmez. Herkesin ilişki dinamiği farklıdır. Herkesin okey olduğu şeyler farklıdır. Kafanızı böyle aptal saptal başkalarının ilişkilerini yoracağınıza kendinize yorun ya. Gerçekten gerek yok. O negatiflikten beslenmeye. Çok daha güzel şeyler var hayatta. Neyse öpüyorum. Regl ağrılarım başladı arkadaşlar. Yeterince araştırılmayan, gerçekten birçok medikal ağrıdan daha ağır olan ve kadınların sürekli bu konuda tamam ya tamam ya diye geçiştirildiği ağrılarım başladı. O yüzden kapatıyorum. O kitabı da aşağı koyacağım, tamam mı? Çok öpüyorum hepinizi. Biraz ciddi bir podcast oldu. Çok taşak tuşak muhabbetler olmadı ama her zaman da taşak geçmeyeceğiz yani. Bazen de ciddi konular konuşacağız. Öptüm hepinize. Hoşçakalın. Bay bay.